Hayatın sesleri.
Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 10 Mart 2021 Çarşamba'yı Türkiye'de saatler 15.04'ü gösteriyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sağlık ve huzur dolu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulamasından dinleyebiliyorsunuz. Bu programı sizler için hazırlayan program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten yaklaşık bir saat boyunca yayında olacağız. Efendim hemen bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere duygu, düşünce, isteklerinizi iletebiliyorsunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir konuyu, şiddeti konuşacağız. Bireyler neden şiddet eylemi gösteriyor? Çevresel faktörlerin şiddete etkisi var mı? Şiddet eylemi bir hastalık mı? Hastalıksa tedavisi mümkün mü? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar canlı telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Şiddetin kaynağını, kişilerde, toplumda açtığı yaraları ve çözüm yollarını konuşacağız. Efendim bugün haklarımız köşemiz var. Haklarımız köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin'e bağlanacağız. Hukuki işlemlerde arabuluculuk konusunda yapılan değişiklikler hakkında kendisinden bilgi alacağız. Bakalım arabuluculuk konusunda ne gibi değişiklikler yapılmış, kendisinden bilgi edineceğiz. Hayatın sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik kulaklarınıza geliyor.
Masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm oyunlarım, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken etme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim şimdi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar'la şiddeti konuşacağız. Bireyler neden şiddet eylemi gösteriyor? Çevresel faktörlerin şiddete etkisi var mı? Şiddet eylemi bir hastalık mı? Hastalıksa tedavisi mümkün mü? Kendisinden bu soruların yanıtlarını almaya çalışacağız. Şimdi Sayın Türkçapar telefon attığımızda. Hakan Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
İyi günler diliyoruz, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, umarım sizler de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz bizler de.
Sağ olun.
Hakan Bey, son zamanlarda toplumsal şiddette bir artış görüyoruz. Bilakis kadına yönelik şiddette bir artış var. Dilerseniz bireysel şiddet neden böyle arttı? Kişiler neden şiddete başvuruyor? Söyleşimize buradan başlayalım.
Evet. Şimdi burada iki parametre var. Salgın döneminde insanların yaşam biçimi değişti. Yani daha çok evde zaman geçiriliyor, daha az dışarıda zaman geçiriliyor. İlginç bir şekilde genel şiddet eylemlerinde bir azalma oluyor. Çünkü insanlar daha çok evde zaman geçirdiği için muhtemelen suç istatistiklerinde bir genel azalma var. Ama buna karşılık evde aile içi şiddette yine dünyadaki pek çok ülkede, ülkemizde de öyle veriler var, şiddet eylemlerinde bir artış görülüyor. Bu insanların vaktini nerede geçirdiğiyle daha çok bağlantılı diye düşünüyorum.
Evet.
Yani bir tür kayma söz konusu bu anlamda.
Hı hı. Bu şiddet gösteren bireylerin kökenine indiğimizde aile faktörü de var mı, bu etkili mi? Mesela anne babasından şiddet gören bireyler başkalarına şiddet uyguluyor mu?
Şimdi şiddetin nedenleri hem bireysel psikolojiyle ilgili hem toplumsal sosyolojik etkenlerle ilişkili çok parametreli. Bireysel psikolojiyle ilgili derken de hem çevresel etkenler, hem yetiştirilme, hem de bireysel bedensel biyolojik genetik faktörlerle ilişkili.
Hı hı.
Kişinin kendi çocukluğunda şiddete maruz kalması, daha sonra ileriki yaşamında kendisinin de şiddet uygulayan bir birey haline gelmesinde maalesef önemli bir etken. Bu konuda çok net bilgiler var elimizde.
Hı hı.
Bunun neden olduğu konusunda da çeşitli açıklamalar var. Mesela bir kısmı öğrenmeyle, model almayla ilişkili görüyor. Bir kısmı biyolojik genetik faktörlerin yansıması olarak görüyor. Çünkü o yapıdaki bir bireyin genetik özellikleri çocuğa da aktarılıyor. Bir diğeri ise özellikle uygulanan o travmanın veya şiddetin, hatta kafa travmasının ileride insanların şiddet uygulamaya daha eğilimli olduğunu, hale getirdiğini gösteren veriler de var. Ve bir de önemlisi tabii bir çözüm yolu olarak, sorunları halletme yolu olarak, hayata tutunma yolu olarak şiddet uygulamayı bir model olarak görüyor çocuk ve o modeli maalesef ileride de kendisi kullanıyor.
Evet. Mesela başına vurularak babasından, annesinden dayak yiyen bir çocuk beyin hasarına mı uğruyor da kendisi şiddet eğilimi gösteriyor sonrasında?
Evet, bu konudaki açıklama o yani fiziki anlamda kafa travması yaşayan insanların daha çok şiddete eğilimli olduğunu biliyoruz. Şimdi çocuklukta kötü muameleye maruz kalmış, istismar edilmiş kişiler yetişkin yaşamlarında kendisine benzer davranışlar gösteriyor. Dediğim gibi bu hem dünyaya bir olumsuz bakış, olumsuz yaklaşma. Çünkü çocuğun en önem verdiği kişi anne babası. Düşünün, sizin en önem verdiğiniz kişi size şiddet uygulandığında bir yandan da kötü bir insan haline geliyor. Bir tehdit beklentisine yol açıyor. Bu davranış örüntüsü ve beraberinde tabii oluşan bir fizyolojik cevap var. O fizyolojik tepki, saldırganlığa, şiddete uğradığında kişi aşırı uyarılma haline yol açıyor. Ve en sonda az önce dediğiniz gibi kafa travmasına maruz kalan kişiler ileride daha dürtüsel, daha saldırgan olabilecek bir takım nöroanatomik hasarlar da yaşıyorlar.
Evet. O halde şiddet eylemi bir hastalık göstergesi diyebiliriz değil mi?
Aslında şimdi her zaman her zaman değil. Yani zaman şiddetin değil. Şöyle diyelim, hani şiddeti türlerine göre ayırırsak, hani hafif düzeyde şiddet işte her insanda bu tür bir eğilim olabilir. İlla bir ruhsal hastalığı olması şart değil. Sözel saldırganlık düzeyindeki bir şiddet, pek çok insan işte kontrol gereksinimi nedeniyle gücünü kötüye kullanmak için işte kıskançlıktan, öfkeden, uyumsuzluktan sözel saldırganlığı, sözel şiddeti kullanabilir. Ama fiziksel şiddet ve saldırganlık haline dönüştüğünde artık burada biraz daha patolojiler, rahatsızlıklar devreye girmeye başlıyor. Yani ne gibi? Mesela alkol madde kullanımını görüyoruz. Ne gibi? Paranoid kişilik özelliklerini görüyoruz, kişilik bozukluklarını görüyoruz. Ne gibi? Bir takım duygu durum bozukluklarını görüyoruz. Ne gibi? Bir takım böyle azalmış benlik saygısı olan, kişilik problemi olan bireylerin daha güçsüz, zayıf kişilere güç uygulayarak onları üstünden hani kendi güvenlerini sağlamaya çalışmalarını görüyoruz. Ve bir de en önemlisi antisosyal kişilik dediğimiz bir kişilik yapısı var. Orada o kişilik yapısının temel özelliği zaten hani şiddete başvurma.
Evet. Son zamanlarda medyada çok sıkça karşılaşıyoruz. Hayvanlara karşı da bir şiddet var. Yaygınca evet. Kedi ve köpekleri durumunu görüyoruz. İşte evet. Kulağını kesmişler, kuyruğunu evet. kesmişler, ağzına bir şey bağlamışlar, yemesin içmesin o şekilde ölsün diye. Bunun altında yatan özel sebepler olsa gerek değil mi? Yani bir insan neden hayvanlara eziyet etmek ister ki?
Genel şiddet eğiliminin bir yansıması o. Yani hayvana eziyet eden kişi insana da aynı şekilde, çevreye de her şeye karşı şiddet gösterir. Yani sadece ve sadece özgül olarak hayvana şiddet gösteriyor. Başka bir alanda şiddet kullanmıyor. Çok çok zor. Şimdi enteresan bir şey söyleyeyim. Antisosyal kişilik dediğimizde kurallara uymama, şiddete başvurma, sözünde durmama, işte bir yanlış yaptığında, bir insana zarar verdiğinde, eziyet ettiğinde suçluluk hissetmeme, rahatsızlık hissetmeme. Mesela normalde biz acı çeken bir insanı gördüğünde bir insan rahatsız olur. Mesela antisosyal kişilik yapısında rahatsız olan, acı çeken bir insanı gördüğünde herhangi bir rahatsızlık duymayabiliyor bu insanlar. Hı-hı. Şimdi bu tür bir kişilik yapısının çocukluktaki öncülü arasında, çünkü özellikle ergenlik döneminde işte o 12-17 yaş arası bir takım öncü belirtileri oluyor. Bu öncü belirtilerden bir tanesi de mesela hayvanlara eziyet etmek, eşyaları kırmak, yangın çıkarmak, her tür zarar vermek. Bunların arasında hani hayvanlara şiddet özgül bir şeyden olmaktan çok genel şiddet eğiliminin içinde yer alan bir unsur diye düşünmek lazım.
Evet. Hakan Bey, bu şiddet olayının arkasında manevi sebepler var diye de düşünüyorum. Şöyle ki, eğer bir çocuk annesinden, babasından, ailesinden, daha sonra okulundan dini bir eğitim almadıysa, mensubiyeti hangi din olursa olsun, İslamiyet olsun, Hristiyanlık olsun, Musevilik olsun fark etmez. Çünkü bütün dinlerde hiçbir canlıya zarar verilmemesi gerektiği evet. ifade edilir ki evet. Tevrat'ta da öldürmeyeceksin der.
Evet, evet.
Bir manevi eğitim almamış çocuklarda bu daha yaygın görülüyor olabilir mi?
Şimdi şiddet eğer sadece birey ölçeğinde ele alırsak, bireyin artmış saldırganlık dürtüleriyle kontrol düzenekleri arasındaki denge bozulduğunda gündeme gelir. Yani bir her insanda işte bazı psikolojik kuramlara göre bir doğuştan bir şiddet eğilimi vardır. İşte psikanalitik kuram, dürtü kuramı buna dayanır. Hı hı. Hatta Sigmund Freud işte her insanda ölme dürtüsünün var olduğu, Thanatos diyor. Bir Eros yaşama dürtüsü var, bir de Thanatos öldürme. O öldürme dürtüsünün içinde saldırganlık da var. İşte saldırganlık dışa yöneldiğinde de saldırgan davranışlar ortaya çıkıyor. Şimdi bu bir şey, tabii tek neden değil. Tamam, insanın yapısında var ama niye her insan bu saldırganlık dürtüsünü ortaya koymuyor? İşte orada da içsel kontrol düzenekleri ve toplumsal kontrol düzenekleri önemli. Hı hı. İçsel kontrol düzenekleri arasında da sizin dediğiniz gibi en önemli faktör kişinin manevi veya ahlaki değerleri. Yani o değerler kişiyi şiddet davranışına yönelmekten koruyabilir ya da tam tersi yönlendirebilir. Bazen de çünkü belli inanç grupları birbirine karşı da şiddete başvurabiliyor. Orada ne rol oynuyor? Kendi grubunu insanileştirme, insan gibi görme, diğer grubu ise tırnak içinde hani sanki insan değilmiş gibi. Dolayısıyla da hani ahlaki kurallar sadece benim kendi grubum için geçerlidir. Diğer grup için hani onlar zaten insan da değil, her şeyi yapabilirim gibi bir mantık da olabiliyor. Ama evrensel anlamda, genel anlamda bir düşündüğümüzde olumlu ve gerçekten manevi dünyanın gerçek anlamını benimsemiş, yani o dediğiniz gibi işte öldürmeyeceksin, zarar vermeyeceksin prensiplerini, evet, içselleştirmişse bir birey, bu onu şiddete yönelmekten bir ölçüde korur tabii ki.
Evet. Anne babalar çocuklarına küçükken, çocuklar yanlış davranışlarda bulunduklarında aman evladım bunu böyle yapma, Allah yoksa seni sevmez diye telkinlerde bulunurlar. Mesela bu da çocuğun büyümesinde, gelişmesinde etkilidir değil mi?
Şöyle, bizim aslında genel olarak çocuk eğitimimizde de şimdi çocuğu iyi davranışa bir korkutarak yönlendirebilirsiniz ya da manevi davranışa korkutarak yönlendirebilirsiniz, bir de teşvik ederek. Şimdi genelde aslında korkutarak yönlendirilme çok sağlıklı sonuçlar doğurmuyor. Yani cezalandırarak yönlendirme. Aksine teşvik ederek, pekiştirerek, olumlu davranışları olduğunda çocuğu takdir ederek bunların gelişmesini sağlamak aslında hem anne çocuk, anne baba çocuk ilişkisi açısından, çocuk yetiştirme açısından daha doğru bir tutum. Yani olumlu davranışı teşvik etmek, olumsuz davranışı, çocuğun şiddet davranışları varsa tabii ki engel olmak, zarar veriyorsa. Ama hani basit bir takım davranışlarda cezalandırmak yerine eğer göz yumulacak bir şeyse ceza yerine göz yummak, uyarmak, uyarmakla yetinmek. Ama diyelim işte bir arkadaşına iyi davrandı, bir hayvana iyi davrandı, bir hatta cansız bir nesneye iyi davrandı. O zaman çocuğu takdir etmek, aferin demek ve en önemlisi de bizim örnek olmamız. Yani eğer biz sağa sola şiddet uyguluyorsak, eşyaları kırıyorsak, hakaret ediyorsak, ondan sonra çocuğa bunu yapma dediğimizde çok etkili olmaz. Çocuk, hı hı, gördüğüyle öğrenir. Söylenenden çok gördüğünü esas alır.
Evet. Anne babanın davranışları, eylemleri çocuklar üzerinde daha
etkili. Evet. İyi örnek olmak gerek en önce.
Evet. Evet, geçtiğimiz günlerde Samsun'da yaşanan olay hepimizin yüreklerini dağladı.
Evet.
Bir eski koca eski eşini sokak ortasında öldüresiye darp etti.
Evet.
İşte komşuları da apartman dairesinden onun video görüntüsünü çektiler ve sosyal,
evet,
medyada paylaştılar. Şimdi toplumsal olarak da bunu bir değerlendirmek gerekirse o an bazı insanlar aman karışmayalım dediler. Çekmeyelim bu olaya, karışmayalım dediler. Aşağıda bulunan birkaç kişi olaya müdahil oldu, ayırmaya çalıştı. Birincisi ben şunu merak ediyorum. Bir insan, bir Müslüman bu raddeye nasıl geldi de eşine bu derece şiddet uyguluyor, hatta ölüme götürüyor olabiliyor? İkincisi, oradaki insanların duyarlılıklarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, evet. Şimdi bence insanların mesela sözel olarak ifade ettikleriyle, yani ben şöyleyim, böyleyim, yalan söylemem, bir de içselleştirdikleri değerler farklı. İçselleşen değer davranışa yansır. Eğer bir değer davranışa yansımıyorsa içselleşmemiştir. Yani, hı hı, ben yalan söylemeyin diyorum ama kendim yalan söylüyorsam bu değerin içselleşmediğini gösterir. Asıl olan içselleşmiş değer, onu söyleyeyim. Yani o kişinin görünüşte X, Y, Z olmasından çok gerçekten davranışını yönlendiren değer, o önemli. O anlamda bir değer eksikliği görüyoruz. İkinci nokta. Şimdi insanların bir kişi zarar gördüğünde müdahale etme, ona engel olma, hani gayet insani bir refleks ve toplumun çoğunda da her bireyde, hepimizde vardır. Yani çoğunluğun ben iyi olduğuna inanıyorum. Ama çok önemli bir psikolojik bulgu var. Eğer bir kişi kalabalık bir ortamda şiddete uğruyorsa, o kişiye diğerlerinin müdahale etme olasılığı, kalabalık olmayan, diyelim bizim bir iki kişi var, bir kişiyiz ve öbür tarafta da şiddete uğrayan veya zarar gören bir kişi var. Orada müdahale etme olasılığı kişilerin daha yüksek. Yani ortam kalabalıksa maalesef insanlar geri duruyor. Niye geri duruyor biliyor musunuz? Bu çok bir psikolojik araştırma konusu. Amerika'da bir kadını seneler önce bir işte yine erkek arkadaşı veya eski eşi defalarca evine giriyor, çıkıyor, dövüyor. Bütün insanlar camlardan bakıyorlar, görüyorlar ama kimse polisi bile aramıyor. Niye? Bunun psikolojisi araştırıldığında, çünkü bir başkası yapar nasıl olsa diyor insanlar. Bir başkası müdahale etsin. Ama kendisi tekse orada, o zaman müdahale edecek başka kimse yoksa bir şekilde müdahale ediyor veya polise haber veriyor, inisiyatif alıyor. Yani bunu sadece insanların bir sorumsuzluğu gibi görmeyelim. Maalesef böyle bir psikoloji var hepimizde. Hani nasıl olsa birisi haber vermiştir, nasıl olsa birisi aramıştır gibi.
Evet.
Yani diyelim bir şöyle bir psikoloji. Hani şehrin içinde bir kaza gördüğünüzde hani açıp da belki de ambulansa falan haber vermezsiniz. Nasıl olsa biri verir. Ama dağlık bir yolda bir aracı kaza geçirmiş görürseniz durar, hani haber verirsiniz. Şimdi burada aile içi şiddette en önemli etken bizim iç içe geçme dediğimiz kişinin ilişki içinde olduğu şahsı bir kendisinin sahip olduğu bir tırnak içinde, özür dilerim, bir eşya gibi görmesi. Yani bu ne demek? Eğer benimse, bana aitse onun yaşamaya hakkı var. Eğer benim değilse onun yaşamaya hakkı yok. Bu sevgi değil. Bu iç içe geçme dediğimiz şey, patolojik bir şey. Ve kişi, o kişi ondan ayrıldığında o zaman onu yok etme gereği duyuyor. Eğer bir insanın kendine ait değerleri, kişiliği, öncelikleri, efendim mesleği, ilişkileri, değer ve idealleri, toplumsal idealleri, hobileri, yani bir insan bir bireyse eşiyle kurduğu ilişkide o ilişki içinde önemli alanlardan bir tanesidir. Ama kişinin hayatında birey olarak bir genel anlamda bir bütünlük yoksa, bir zenginlik yoksa, tamamıyla bireysel alanla diğeriyle kurduğu ilişki oluşturuyorsa, o kişiden ayrıldığında ya da o kişi kendisinden ayrıldığında böyle patolojik maalesef tepkiler verebiliyor. Yani orada psikolojik bir hastalık, daha doğrusu bu kişilik düzeyinde olabilir, paranoid bir durum olabilir. Bunları araştırmak lazım. Maalesef bu hani tarihin başlangıcından beri, insan türünün varoluşundan beri olan bir şiddet türü.
Evet. Hepimizi derinden yaralıyor böyle durumlar, şiddet olayları. İnşallah en kısa zamanda en az seviyeye iner.
İnşallah.
Toplumsal refah, huzur olur. Birbirimizle daha sağlıklı iletişim kurabiliriz, anlaşabiliriz. Bunları umut ediyoruz. Dün Türkiye'de ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu bir silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Kendisini ben de tanırdım. Çok üzüldüm. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine.
Allah rahmet eylesin.
O esnada bir silahlı çatışma yaşanıyor. İşte alacak verecek davası olduğundan bahsediliyor. Karşıdaki kişi demek ki şiddete meyilli ve yanında silah taşıyor. Ya yaralayacak ya öldürecek. Böyle bir vaka. Şimdi bizler de böyle bir durumla karşılaştığımız zaman, karşımızdaki insanın yanında böyle yaralayıcı, öldürücü bir alet varsa, silah gibi, bıçak gibi, onunla konuşmalarımız nasıl olmalı? Söylediklerini biz alttan mı almalıyız? Her şeyi kabul mü etmeliyiz? Ne yapmalıyız böyle durumlarda?
Şöyle söyleyeyim. Özellikle de hani bizim bir işte kadın, trafikte çok görüyoruz böyle olayları. Hani Orada tabii birbirini tanıyan insanlar var. Trafikte hiç birbirini tanımayan insanlar bile çok zarar verebiliyor. Karşımızdaki kişinin özelliklerini, nasıl biri olduğunu, yanında silah olup olmadığını bilmediğimiz için bence böyle bir durumda hiç kendimizi riske etmemek, sözel ya da fiziki bir kavgaya, dalaşa girişmemek, eğer o kişi bizimle uğraşıyorsa, bildiğimiz bir yol varsa hani kesinlikle durmamak ve hatta mümkünse baktık ki çok uğraşıyor, bildiğimiz bir karakol vesaire varsa onun önüne doğru gitmekte yarar var. Çünkü çok anlık bir şekilde insanlar, özellikle genç erkek grubu diyeyim, maalesef bu konuda erkekler daha eğilimli, hiç tanımadığı insanlara şiddet şey yapabilir, gösterebilir, öldürebilir. Hani bu tamamıyla anlık bir şey. Ve hele de o anda mesela o kişiye zarar verebileceği bir imkana sahipse, silah gibi bu tür şeyler olabiliyor. Toplumun silahlanmasıyla ölüm oranları arasında böyle yakın ilişkiler olduğu hep gösterilmiş. Cinayet çünkü özellikle genç grup için diyeyim, işte 18-30 yaş arası en önemli ölüm sebeplerinden birisi. Çünkü hani daha yaş ileri insanlar işte çeşitli hastalıklarla ölebiliyor. Ama genç insan ölümlerinde intiharlar ve cinayetler önemli bir oran tutuyor. Enfeksiyon evet, hastalıklarından maalesef. Sonra o sırada geliyor. Onun için hiç riske girmemek gerek. Hani birisi bir kabalık yapmış olabilir bir şey. Ama hani biz ona bir tepki verdiğimizde sonrasında ne olacak? Değer mi değmez mi? Hayatımıza değer mi? Yaralanmamıza değer mi? Onu düşünüp bence vazgeçmek lazım.
Evet. Hakan Bey, geçtiğimiz aylarda çok fazla olmadı, 1-2 ay önce bir karı koca işte maddi imkansızlıklar içerisine girmişler. Ekonomik zor durumdalar. Evlatlarını komşusuna emanet ediyorlar ve birlikte intihar ediyorlar. Bu medyada, sosyal medyada geniş bir yer bulmuştu. Çok acı. Onların evet. ailelerinin durumuna baktığımızda hakikaten kabullenmesi zor bir durum. Bunun arka planına baktığımız zaman ya intihar etmek kolay bir şey değil. İnsan kendi canına kıyıyor. Sevdiğinin evet. canına kıyıyor. Ne gibi sebepler olabilir ki insan o işin içerisinden çıkamıyor? Çözümü evet. intiharda buluyor. Aslında kendine şiddet uyguluyor kişi.
Çok doğru, çok doğru. İntihar da bir tür şiddet kendine evet. dönük. Şimdi birinci faktör intiharlarla ilişkili bulunan kötü sorun çözme becerisi. Çünkü bizim perspektifimizden intihar bir sorun ama intihara başvuran kişi perspektifinden bir tür sorun çözümü. O zaman bizim bakmamız gereken şey intihar neyi çözecek o kişinin perspektifinden? Bir, bitmeyecek bir acıya son verme. Hani burada işte psikolojik bir acı olabilir, bir şey olabilir. Hani fiziken diyelim çok acı, ağrı çektiğiniz bir durum var. Hani öleyim de kurtulayımın psikolojik versiyonu gibi düşün. Yani hı hı. psikolojik açıdan çok yoğun bir acı çekiyorsunuz. Ölerek o acıyı sona erdirmek. İkinci faktör, çözülemeyecek gibi görünen yaşam sorunlarından kaçış. İşte iflas eden iş adamı, karnesinde kötü not alan öğrenci intihar etti. Genç kız işte sevgilisinden ayrıldı, intihar etti. Ne bileyim ilişkisi olduğu önlenince intihar etti gibi görebiliyoruz. Bu ikinci tür intiharlar ani de olabilir. Yani şunu demek istiyorum. İşte efendim çok sağlıklıydı, çok iyiydi, çok mutluydu, nasıl intihar eder? Olabilir. Anlık bir şeyle böyle durumlar olabilir. Üçüncü türse genelde ruhsal rahatsızlıklarda gördüğümüz kendini cezalandırma veya etrafa yük olduğunu düşünerek o yükü ortadan kaldırmak için intihar etme. Tabii biz buna psikolojik otopsi deriz. Yani bir intihar bunlardan hangisi nedeniyle olmuştur? Ancak onu psikolojik otopsiyle anlayabiliriz. Ama varsayalım ki hani bir çözülemeyecek gibi yaşam sorunlarından kaçışsa biz burada psikolojik anlamda bunun üzerinde çalışırken intihar dışı çözüm yolları ve kişinin yaşama sebeplerini fark etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü intihar eden insanların kafasında yani intiharla ilgili hep pozitif şeyler oluyor, olumlu şeyler, işte kurtuluş, sıkıntıların bitmesi vesaire. Oysa ki intihar belki bir kişinin hani sorununu çözer gibi görünürken ardında çözülemeyecek pek çok sorun bırakır. Düşünün, anne babası intihar etmiş bir çocuğun ileride ruhsal olarak sağlıklı olması, mutlu olması maalesef mümkün değil. Çok zor.
Evet.
Çok ağır bir yük çevresi için. Dolayısıyla intihar eğer bir çözümse çözümler arasındaki en kötüsü, kişinin bunu fark etmesi gerek. İntihar bir tür kişisel idam kararı. O kararı veren kişi hem olayın savcısı hem hakimi oluyor. Ortada avukat yok ve savcı ve hakim de zaten yanlı baştan. Dolayısıyla böyle bir durumda çıkacak karar da sağlıklı olmaz.
Evet. Hakan Bey, süremizin sonuna geldik sizinle olan ama şunu da merak ediyorum, sormak istiyorum. Kendisine ve sevdiklerine karşı şiddeti kafasına koymuş bir insanı bizim dışarıdan fark etmemiz mümkün mü? Mümkünse ona nasıl müdahalede bulunabiliriz?
Şimdi bir kişi ileride efendim şiddete başvurur mu, başvurmaz mı? Hani bunu %100 kesinlikle anlamamız mümkün değil. Ama bir takım parametreler var.
Hı-hı.
Daha önceden şiddete başvurmuş mu? Yani repertuarında böyle bir şey var mı? Bu en önemli gösterge. Eğer bir kişi daha önce şiddet davranışlarına başvurduysa yeniden şiddet davranışına başvurabilir. İşte cinsiyet önemli, yaş önemli. Erkek cinsiyette daha çok, özellikle 18 işte 30 yaş arası daha çok. Genç erkek olması, bekar olması, işsiz olması, bunlar hep şey, yüksek düzeyde bir zarar verme niyeti ve kararlılığı olması, sık ve açık tehditlerde bulunması, somut planları olması, şiddet araçlarına kolaylıkla ulaşabilme imkanı varsa, işte dediğim gibi devamlı öfkeli, düşman veya küskünlük duyguları olan bir kişi ise, şiddeti seyretmekten hoşlanıyorsa, merhametsizse, kendisini kurban olarak görüyorsa, bu bakın şiddet uygulayan kişilerin çoğuyla görüşürsün, çoğu kendisinin kurban olduğunu söyler. Çocuklukta kötü muamele, yoksunluk gördüyse, erken yaşta anne baba kaybı olduysa, evde, yetiştiği evde sıcaklık, şefkat, ilgi azlıysa, hani o zaman şefkati öğrenemiyor kişi. Çocuklukta işte yangın çıkarma, hayvanlara zalim davranma varsa, dikkatsiz, tedbirsiz araba kullanıyorsa, riskli şeyler yapıyorsa ileride de bu olabilir.
Evet.
Dikkatli olmak lazım o açıdan.
Evet, Hakan Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bizleri aydınlattınız.
Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur.
Tabii ki. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar bizlerle birlikteydi. Toplumda son zamanlarda sıkça görülen şiddeti konuştuk. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Mihriban, mihriban,
kribon. Lambada titreyen alev ışıyor, ışıyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban, mihriban, mihriban.
Haklarımız.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizle devam ediyor. Efendim, her hafta hukuki bir konuyu ele alıyoruz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin şu anda telefon attığımızda. Sayın Çetin, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba kıymetli meslektaşım diyeceğim. Artık hukukçu olacağız neredeyse.
Öyle olacağız.
Hukuk programı yaparak sevgili Mustafa, senin nezdinde kıymetli dinleyicilerimize de merhabalar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Aslında her bireyin böyle hukuki meseleleri bilmesi gerekiyor, haklarını savunabilmesi için.
Kesinlikle. Çünkü bilinçli bir vatandaş olabilmenin koşulu aynı zamanda bizim köşemizin adında olduğu gibi haklarımız köşesi. Zaten biz de dinleyicilerimizi mevcut güncel sahip oldukları haklara, temel hukuk bilgilerini, temel haklarını onlara anlatmak, aktarmak, olası karşılaştıkları sorunlar karşısında da ne yönde hareket edebileceklerini yönlendirecek basit, akılda kalıcı bilgileri aktarmak istiyoruz bu kısacık zaman diliminde.
Evet, inşallah faydalı oluruz. İnşallah. Dinleyicilerimiz de aşinadırlar, medyadan sıkça duyuyorlardır. Arabuluculuk, hukuki davalarda çokça konuşuluyor. Arabuluculuk nedir? Evet, sizden dinleyelim. Arabuluculuk nedir?
Evet, aslında halk arasında arabulucu deyimi çok sık şekilde hani kullanılır. Dostlar arası, arkadaşlar arası sıkıntılar olduğunda, ihtilaflar olduğunda, çözümü için ya da kırgınlıkların, dargınlıkların giderilmesi için böyle hani yollanan ya da aracı olarak kullanılan kişiler. Bunun hukuki versiyonu günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde ihtilafların çözümünün dostane yollarla arabulucu denilen kişiler vasıtasıyla yapılmasıdır. Nedir bu? Arabulucu aslında hem hukukçudur, aynı zamanda da almış olduğu eğitimler çerçevesinde sistematik teknikler kullanarak, müzakere tekniklerini kullanarak tarafları, yani aralarında ihtilaf olan tarafları bir araya getirerek onların hem birbirlerini işte anlamalarını sağlamaları, birbirlerini dinlemelerini sağlamaları ve bu surette de her iki tarafın da çözüm üretilmesi konusunda adım atmasını sağlayan, iletişim sürecini takip eden ve yöneten kişiye arabulucu, bu ihtilafların bu yöntemle çözülmesine de biz arabuluculuk yöntemi diyoruz. Yani sonuç itibariyle yargı kararlarıyla çok uzayan ve bu uzayan yargı süreci içerisinde tarafların her duruşmada adliyeye gitmek zorunda oldukları, Adliyeye gittiklerinde işte taraflar, tanıklar orada birbirlerine beyanlarıyla yıpratıcı süreçleri vardır. Masraflıdır adliyelerde gidip gelmek. Uzun sürer, istinaf yolları vardır, itiraz yolları vardır, temyiz yolları vardır. Bunların hepsine baktığımızda arabuluculuk tüm bu süreçleri en kısa süreye indiren, taraflar arasındaki ihtilafların, kırgınlıkların, uyuşmazlıkların büyümesini engelleyen ve dostane bir şekilde çözüme ulaştıran bir yöntemdir. Aslında ben buna şey diyorum, kazan kazan. Yani her ikisi de kazanıyor. Adli süreçlere girdiğimizde, yani mahkemelere girdiğimizde hep şunu duyarız duruşmalardan çıkanlardan ya da mahkemeden çıkanlardan. Davayı kazandım ya da davayı kaybettim. Çünkü mahkemede iki taraf vardır. Biri davacıdır, biri davalıdır ve birisi davayı kaybeder, birisi kazanır. Ama arabuluculuk yönteminde kaybeden yoktur. Çünkü arabuluculuk yönteminde taraflar her iki tarafı da arabulucunun yönettiği müzakere sistemleri içerisinde en güzel şekilde yöneterek her iki tarafın da gönül rızasıyla kabul edebilecekleri bir çözüme, dostane çözüm yöntemine ulaştırmaktadır. Ve böylece arabuluculuk yönteminde kaybeden yoktur. Çünkü her iki taraf da bu sonuçtan memnun kalır ve bu memnuniyetleri de arabuluculuk son işlem tutanağı dediğimiz tutanağa imzalarını da serbest iradeleriyle koyarak gönüllü şekilde uyuşmazlığı çözüme ulaştırırlar. Yani burada mahkeme süreçlerindeki gibi yıllarca süren, yıllarca duruşmalara gidip gelmeyi gerektiren, ondan sonra bir tarafın kazandığı, bir tarafın kaybettiği, artı birçok mahkeme masraflarının, bilirkişi ücretlerinin, tanık ücretlerinin, harçların yatırıldığı, avukatlık ücretlerinin ödendiği, masraflı bir yol olmaktan ziyade arabuluculuk hem gayet kısa sürede sonuçlanan, hem gayet düşük masraflarla sonuçlanan ve her iki tarafı da memnun eden güzel bir yöntemdir.
Evet. Günlük yaşantımızda bile insanlar arasında pek çok konuda anlaşmazlık ortaya çıkabiliyor. Bazıları çıkıyor, gelin diyor, biz sizin aranızı bulalım, aranızı düzeltelim, anlaşın diyorlar. Bu da tabii ki güzel bir konu, güzel bir mesele.
Evet, kesinlikle.
Arabuluculuğun da çeşitleri olmalı değil mi? Bunlar nelerdir?
Tabii. Şimdi hani arabuluculuk dediğimizde bir aslında öncelikle iki önemli ayrımı var. Bir tanesi zorunlu arabuluculuk dediğimiz yöntem. Diğeri ise ihtiyari arabuluculuk yöntemi. Bunun ikisinin arasındaki temel fark şudur. Bir tanesinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların halli mahkemeye eğer gidilecekse mahkemeye gidilmeden önce mutlaka arabuluculuk yöntemini kullanmak zorundasınız. Bakın kelimemde bile, cümlemde bile mahkemeye gitmek için arabuluculuk yolunu kullanmak zorundasınız.
Zorunlu bir yöntem,
kullanıyorum.
Evet.
Yani siz arabulucuya başvurmadan mahkemeye başvuramıyorsunuz.
Tabii bu yargı yükünü hafifletmek için.
Aynen öyle. Mahkemelerin yükünü hafifletmek için. Ve biz buna zorunlu arabuluculuk diyoruz. Halbuki bazı uyuşmazlıklar da vardır ki bunlar için arabulucuya gitme zorunluluğu yoktur. Ama taraflar serbest iradeleriyle ihtilafın çözümü için bir arabulucuda anlaşabilirler ve bir arabulucuda çözümün halledilmesini isteyebilirler. Böyle bir konuda insanlar İhtiyari arabuluculuk dediğimiz, yani kendi istekleriyle gönüllü şekilde başvurulan arabuluculuk yöntemidir. Örneğin işte kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya, yani icra marifetiyle tahsile elverişli konularda arabulucuya gidebilirler taraflar. Yani kendi aralarında bir alacak verecek meselesi olabilir. Bu kamu düzenini ilgilendirmeyecek tabii. Yani nedir kamu düzeni dediğimiz, örneğin bir suç oluşturmayacak, bir suçla ilgili olmayacak. Örneğin ceza davalarıyla ilgili olmayacak. Yani ceza davalarında ara buluculuk söz konusu değildir. Ama orada ayrı bir yöntem vardır. Belki bir başka programımızda da uzlaştırıcılık dediğimiz ceza hukukunda getirilen bir sistem Türk hukukuna uzlaştırıcılık. Bu sadece ceza hukuku alanında geçerli. Ara buluculuk ise hukuk alanında geçerlidir. Hı hı. Örneğin yine nüfusla ilgili meselelerde mesela tapu kayıtların tahsihiyle ilgili, düzeltimiyle ilgili meselelerde ara buluculuk yöntemi kullanılmıyor. Yine işte örnek verelim çocukların velayetine ilişkin davalarda ara buluculuk mümkün değil. Yani sonuç itibariyle ihtiyari ara buluculuk ve zorunlu ara buluculuk dediğimiz iki tane sistem var. Peki biz vatandaşların bazıları şöyle düşünüyor. Ya biz ara bulucuya başvurursak acaba dava açmaktan vazgeçmiş mi olurum? Yani ara bulucuya gittim diye dava açamaz diye.
Evet, bu da merak ediliyor olabilir.
Böyle bir şey söz konusu değil. Evet sevgili Mustafa. Taraflar ara bulucuya başvurduğu takdirde süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttirler. Kendi isteğiyle başlattıkları bu süreci yine kendi istekleriyle sonuçlandırıp mahkemeye başvurabilirler. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Eğer bu konuda öyle bir endişeleri varsa endişelenmelerine gerek yok. Mahkeme yolları yine açık. Peki bu kişiler ara bulucuyu nasıl seçecekler? Bu arkadaşlarımız şimdi özellikle ara buluculuk sistemi üzerine çalışan arkadaşlarımız ve bakanlığımız bu konuda yoğun çalışmalar sarf ediyor. Yeni düzenlemeler, yeni gelişmeler de var bu konuda. Ara buluculuk merkezleri gibi merkezlerin kurulması ki oldukça Türkiye çapında kuruldu bu merkezleri. Şimdi bunların bakanlık vasıtasıyla akreditasyonu ve akreditasyondan sonra da bu ara buluculuk merkezlerine gidip başvurular doğrudan yapılabilecek. Ama şu anda doğrudan doğruya ara buluculuk daire başkanlığının normal Adalet Bakanlığı'nın web sayfası içerisinde ara bulucular var. İhtiyari ara bulucuları bunların içerisinden taraflar özgürce belirleyebilirler. Zorunlu ara buluculukta ise her adliyede, her adliyenin içerisinde ara buluculuk büroları var. Ara buluculuk bürolarına giderek başvuruyu yaptığınızda zorunlu ara buluculuk yöntemlerini de kullanabileceksiniz.
Evet, Süleyman Bey.
Buyurun.
Süremizin de sonuna geldik ama şunu da öğrenmek istiyorum. Ara buluculuk yöntemiyle alınan kararlar mahkeme kararı sayılıyor mu?
Evet, gayet güzel. Biz buna icra edilebilirlik şerhi diyoruz. Eğer taraflar uzlaştı ve ara buluculuk son tutanağını anlaşma tutanağı veya anlaşmama tutanağı olarak imzaladıkları andan itibaren anlaşmanın içeriği tarafların üzerinde serbestçe karar verdiği konular icraya elverişli olup mahkemeden de icra edilebilirlik şerhi alarak istedikleri şekilde ilan niteliğinde bunu rahatlıkla kullanabilirler. Yani bir mahkeme ilamının hükmü neyse, sonuçları neyse icra edilebilirlik şerhi almış olan bir ara buluculuk tutanağının da ara buluculuk kararının da aynı sonuçları mümkündür, vardır. Yani mahkeme kararı gibi icra edilebilir, hiç endişeleri olmaz.
Peki Sayın Çetin, verdiğiniz bu önemli bilgilerden dolayı yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.
Saygılar, iyi günler.
Çok teşekkürler, iyi günler. Sevgili dinleyicilerimiz, Haklarımız köşemizde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Bu hafta ara buluculuk meselesini konuştuk. Ve böylelikle bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.